7. ayrım, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 70. Çölemerik'ten ikindiye doğru çıktı. Cilo'nun görkemli beyaz zirveleri direk gibi oturmuştu göz bebeklerine. Rodi kesinlikle bu mübarek yüce dağdaydı. Kış dalaşan şehirlerde, düz yerlerde, çöllerde ne işi vardı Rodi'nin? Kartallar neredeyse o da oradaydı. Aniden durdu, takırtıları dinledi. Başını kaldırıp Cilo'ya doğru giden helikopterlere baktı. Rodi'min peşine takmışlar Allah'ın çelik kuşlarını diye mırıldandı. Yaya yolu çatallaşıyordu. Cilo'ya doğru gidenine saptı. Yeşillikler, cıvıltılar, çalılar içinde ilerledi. Düz, hafif esintili bir çimenliğe çıktı. Güneş batmak üzereydi. Çığlığı andıran ürpertici bir dur ihtarıyla irkildi ve durdu. Gelen direktiflere uygun olarak torbasını attı. Ellerini başının üzerine koydu. Yavaş yavaş ilerledi. Pusu çukurundan çıkan yeşil mihverli iki asker iğneden ipliğe aradı zineyi. Çekip apar topar götürdü üsteğmene. 20 asker yatmıştı pusu hattına. Burası Cilo'dan gelecek gerillanın zap suyunu geçerek kente yöneleceği uygun alanlardan birisiydi. Üsteğmen haşin bir ifadeyle tepeden tırnağa kesti zineyi. "Ne arıyorsun buralarda?" diye bağırdı.
"Bir kınalık kuzumu kaybetmişim, belki buraya gelir dedim."
Üsteğmen potiniyi de önündeki kayaya küt diye vurdu. "Kuzu arama zamanı mı şimdi? Ya seni vursaydık ne olacaktı? Teröristlere ekmek mi götürüyorsun yoksa? Gidin şunun torbasını getirin lan. Nerede senin kimliğin?"
"Ne edeceksin kimliği? Aha ben buradayım. Aha benim yüzüm. Yüzüme bak, içimi oku."
"Şunun verdiği cevaba bak hele." diyerek başını iki yana sallayıp acı acı gülümsedi. "Yaşın ne senin?"
60 mı, 65 mi, 70 mi, ne sayarsan say."
Yüzbaşının yanında duran başçavuş Zine'nin yaşına göre güzel görünümlü bir kadın olduğunu düşünürken cami yıkılmış ama mihrabı yerinde diye iç geçirdi. Albay Rambo Remzi'nin güvendiği, gözü gibi sevdiği 4 seçkin komando subayından birisiydi Üsteğmen Şahin. Bir hafta önce bu 4 subaydan bir tanesini, Remzi'nin yakışıklım dediği bir yüzbaşıyı gerillalar Şemzinan yolunda pusuya düşürüp yanındaki emir eriyle beraber öldürmüşlerdi. Son bir hafta Üsteğmen Şahin'in dağ taş gerilla aradığı, uykusuz, küfürlü, dayaklı geçirdiği uğursuz bir hafta olmuştu. Albay Rambo Remzi cinayet haberini radyo başında devlet başkanının Muş'ta köklerini kazıyacağız diye konuştuğu bir anda almıştı. Telsizi fırlatarak ayağa kalkmış, "Bir hafta içerisinde sonuç istiyorum Şahin!" diye bağırmıştı. Şahin'in albayına bir haftada getirdiği sonuç koca bir hiçten ibaretti. "Adın ne senin?"
"Zina."
"Yaz oğlum bir kenara bunun adını. Gece gelseydin ölür giderdin burada. Anan seni Kadir gecesi doğurmuş. Şükret Mehmetçiğe. Artık eskisi gibi yaylalarda düğün yok, savaş var." Üsteğmen torbayı açtı. Bir şişe su, bir parça ekmek, bir kibrit ve iki baş kuru soğan düştü toprağa. "Torbanda cinler cirit atıyor. Zamanında çalışsaydınız, çerden çöpten, çuldan çaputtan kurtulsaydınız, bütün bunlar başımıza gelmezdi." Pusu yerini gider gerillaya bildirebilir diye o gece zineyi bırakmadılar. Gece Cilo'dan buzlu bir pus çöktü Çölemeri'ye. Derileri kızıl siyah ve sarı ışıklı gece kurbağalarının ötüşlerinde azalma oldu. Zap kıyısında voltalayan porsuklar, bostan, kök meyvelerin bol olduğu iç kısımlara doğru çekildiler. Zine geceyi sıcacık tulumlarının içine girmiş iki yerin arasında titreyerek geçirdi. Şafak söker sökmez pusu yerini terk etti asker. Giderlerken "kuzunu şimdi arayabilirsin" diye takıldılar Zine'ye.
"Toprak başınıza, dondurdunuz beni" diye mırıldandı Zine.
Kalkıp pusu yerini kolaçan etti, birkaç peksimet buldu. Konserve kutularının diplerindeki balıkları, fasulyeleri yedi. Yağları karıncalardan temizleyip dikti kafaya. Zap kıyısına indi yavaş yavaş. Karnı doymuş, gül rüzgarı esmeye başlamıştı keyfine. Zap'ın karşı kıyısı Cilo'dan gelen firari güvercinlerin istilasına uğramıştı. Güvercinlerin içinde serçe kümeleri, tek tük gri gagalı cazgır Cilo kargaları da vardı. Karşı tepeleri tutan merzan çayırlarına hafif kırağı düşmüştü. Zine kıyıya oturdu. Yaban domuzu fışkılarına, güvercin tüylerine, sabah aydınlığında şöve gibi parlayan dilber çiçeklerine baktı.
Toprak başına kürtün diye mırıldandı. Kürt kürt olsa dört kitabın, 40 makamın hakkını verse, Nevroz bereketine durur dağlar. Aç açlığını unutur, yetim yetimliğini. Kürdün bahtına karga sıçmış. Çürüm çürüm etmiş kürtün bahtını karga. Vah Rodim vah, bahtı kara Rodim.
Soğuk sıçırptı yüzüne, zapın derinliklerine baktı.
Gözüm göz olsa balıkları görür. Hasretimin gözüne kurban olsun benim bu iki gözüm. İnsanı hayvandan ayıran insanın iç gözüdür. Bu suyun dibinde fırtına var. Bu fırtına yuvarlana yuvarlana bu dağdan düşmüş bir suya. Hangi dağdan kaynar? Akar da hangi deryada kavuşur huzura?
Kalktı, beyaz kıpırtılar gördü. Yukarı kesimlere doğru yürüdü. Kıyıda katırlarına su içiren ihtiyar bir kadının yanına yaklaştı. Karşıya nasıl geçileceğini sordu. Kadın yukarıları işaret etti. Bir köprü olduğunu söyledi. Yürüdü, hızlanmıştı ailece. Köprüden geçti karşıya, Cilo'ya yöneldi. Güneş bir mızrak boyu yükselmişti. Küçük bir tepeciğin eteğinde oturdu. İki uyku külçesi kesilmişti göz kapakları. Envai çeşit kuş cıvıltıları yükseliyordu merzan çayırlarından. Sırtını otlara gömüp gökyüzüne yükseldi, rüyaları renkli diyarlara. Gözünü açtığında güneş kubbenin merkezindeydi. Fena halde acıktığını hissetti. Torbası bomboştu, az bir suyu kalmıştı. Kalkıp yürüdü, birkaç tepecik açtı. Cilo'ya gidiyordu ama gittikçe uzaklaşıyordu kocada. Ellerini beline dayayıp zirvelere baktı.
Andıra kalasın diye mırıldandı.
Bir tepecik daha açtı, çan sesleri duydu. Dehşetle anımsadı köpekleri. Sağda kayaların bağrından fışkıran çalılıklara daldı. Kuş konmazların, mahmude sarmaşıklarının, beyaz ve pembe çiçekli muşmulaların içinden geçerek bir aluç ağacına sokuldu. Ağacın en iri dalını kırdı hırsla, tepeye çıktı. Yürüdü sürüye doğru. Kendisine saldıran büyük alaca köpeği kovaladı bir hayli. Çoban hayretler içindeydi. Kadın kılığına girmiş bir kurtla mı karşı karşıyaydı acaba? Sevinçler içinde gülerek selamladı çobanı. Soluk soluğa saldırırsan kuyruğun yılan gibi görünür, kaçarsan ayağına dolaşır. Senin köpek kaçmaktan fırsat bulamadı saldırmaya.
Allah'ın sepetinden mi düştün anne? Nereden gelir, nereye gidersin?
Sohbet başlamıştı. Keçenin üzerinde oturup güleç bakışlarla dökülen serüvenlerin harmanına girmişlerdi bile. Çoban 40 yaşlarında, at suratlı, çakır gözlü köse birisiydi. Ciddiyetini yitirmiş zamane gamsızları gibi gülümseyip duruyordu. Dişlerinin nikotin zifti kehribar gibi parlıyordu.
Hele adını bağışla ana kurban.
Belengaz.
Belengaz.
Vıy dede güzel isimmiş. Benim adım da Zine.
Torbasını açtı Belengaz, naylon bidondan bir koca bardak süt sundu Zine'ye. Ekmek dorak yağ çıkardı, mutluluktan delirecek gibiydi Zine.
Eruh'la Şemdinli baskınlarından sonra beni Falaka'da mahvettiler. Kemikli, et tutmaz bir adam olduğum için kemiklerim ziyan oldu. Karnım Hüt Dağı gibi şişti, bir ay kalkamadım ayağa. Bak hele nasıl olmuş.
Çorabını çıkarıp tabanlarını gösterdi. Patlayıp şişen ve çürüyen asıl derinin yerinde zar gibi ip incecik, taze, kızıl bir deri vardı. İki ayağından toplam 6 tırnak düşmüştü. Sağ kaşının üzerinde derin bir yara vardı. Sol elinin serçe parmağı kırılmıştı. Sırtında derin yaraların olduğunu, bir kaburgasının kırıldığını söylüyordu. Bakışlarında şaşırtıcı bir samimiyet ve ferahlık vardı.
Benden bir şey alamadılar. La dedim de lo demedim. Konuşsaydım içeri atarlardı. Çoluk çocuğum perişan olurdu. Uykuda olmasaydım ben yakalanmazdım. Gözlerim çok keskindir. İğne deliğinden baksam Hindistan'ı görürüm.
Direnişinin tadını yudumluyordu adeta. Zine'den kuşkulanmamıştı. Muş'tan Botan'a, Cilo'ya kadar tüm mağrur dağları elek velek eden oğul delisi bir ana olduğuna inanmıştı onun.
Akşam radyo mu dinledim? Başbakan Eruh'a gelmiş.
Demiş ki, devlet Eruh'a inip 2-3 kurşun sıkan 5-10 tane baldırı çıplağın hakkından mı gelemeyecek? Dediği doğru değil. Hiç falana festekize bakmadılar. Çobanların baldırlarında yün çoraplar vardı, hepsini tutukladılar. Gülme krizine girdi aniden, karnını tuta tuta kahkahalar attı, çenesini gökyüzüne dikti, gülüşünün biçimini değiştirdi. Gözlerden taşan damlalar billur ışıltılarla yanaklarından sızıp boğazlı beyaz yün kazağına döküldü. Gülüş biçimini değiştirdi yeniden. Sağ böğrünün üzerinde haylice içli, komik ve sarsıcı bir tarzla sürdürdü. Gülüş şöleni hoşuna gitmişti Zine'nin. Ara vermeden bir ay seyredebilirdi Belangaz'ın bu halini. Bana atılan dayaklardan Mısır'a köprü kurulurdu. Her dayak benim içime 100 gülüş getirdi. Onlar dayak attıkça ben güldüm. Sonunda kendimi kaybetmiştim. Gözümü açtım, baktım başucumda Üsteğmen Şahin. Şahin adını duyunca ürperdi Zine. İri kulaklı, kanı ağır bir adam diye mırıldandı. Bana dedi ki, o Belangaz bütün çobanlar açıldı, sen niye kilitlenmişsin? Dedim, ben has çobanım, kötü köpeğin sürüye kurt getireceğini bilirim. Anne, bir giriştiler bana, aha şu parmağımla kaburgam o zaman kırıldı. Yeniden gülme krizine tutuldu Belangaz. Bu kez yüzü koyun uzanarak değişik bir makamda kakır kakır gülmeye başladı. Kalktı bir bardak süt içti, bir şeyler mırıldandı kendi kendine. Yanındaki kuzu kulaklarını koparıp ağzına attı. Dağ taş asker dolmuş, çobanların hali yamandır. Teröristlerle askerlerin arasında sıkışıp kalmışlar. Halk da şaşırmış, kim doğru kim yanlış belli değil, at izi kurt izine karışmış. Hızır yere inse işler kolaylaşır, hak yerini bulur. Yüzbaşılar Pinyaniş aşiretini silahlandırmaya koyulmuşlar. Dize'de yukarı Pinyaniş'in reisi Miste Ağa, "La siz aradan çekilin, ben o teröristlerin hakkından gelirim," demiş.
"Vey ocağın söne, ağalığın bata senin."
"Ya çalda aşağı Pinyaniş'in reisi Meco Ağa, siz silahları getirin, gerisine karışmayın," demiş.
"Vey, dört kitabın çırasında yansın evin berhanen inşallah. Gözünü oğlumun kanına dikmiş."
"Ya, aşiretin kafa sayısı 10.000'dir. Bunlar hepten silahlanırsa ne olur halimiz?" "Dediklerine göre Şırnak'ta, Kilaban'da başlamışlar silahlanmaya." "Heso Ağa, ben bütün mahmuranları silahlandırırım," demiş. "Yeter ki ordu silah getirsin." "Zaten Heso Ağa'nın dedesi Padişah Abdülhamid'in tırşıkçısıydı anne. Tırşıkçı, dedenin tırşıkçı torunu olur."
"Toprak başına."
"Bir de Evrekli Cemil çıkmış." "Ula oğlum, sana ne?" "Ne etsin şimdi senin oğlun? Dağı asker tutmuş, ovayı aşiret. Kımıldayan her çalıya 10 ihbar. Muhbir olmasa tilki pazarda gezer anne. Ölüm insana çok yaklaştı."
Zine'nin gülümseyen mavi umudunu karamsarlık sisi bastı. İpe un serdiği sanısına kapıldı. Ak bulutlu doruğuna, ünlü reşkosuna baktı Cilo'nun. Belangaz gülüyordu. Birden kendine geldi, elinin tersiyle sildi gözyaşlarını.
"Yağmur nasıl rahmetse ölüm de rahmettir," diye mırıldandı. "Ama Agit bir gün girdiği deliğinden çıkar, çıkar da dağlar tekrar gümbür der. Onun adı herkesin dilindedir."
"Kimdir Agit ana kurban?"
"Teröristlerin başkumandanıdır Agit."
"O benim oğlumun nerede olduğunu bilir."
"Onun bilmediği ne var ki? O her şeyi bilir."
Zine sevinçle fırladı ayağa, etrafında dönerek dağları süzdü.
"Nerededir o ana kurban?"
"Onun nerede olduğunu kimse bilmez, Hızır bile bilmez."
"Tövbe de çarpılırsın."
"Ben zaten çarpılmışım. Kader de kısmet de küsmüş bana. Gökten koyun yağsa bir tüyü düşmez bana." "Hangi dağdadır o Agit? Söyle, sen bilirsin ana kurban."
"Botandadır. Arasan bulamazsın. Aramasan her yandadır. Bu kadar askeri boşuna yığmamışlar Botan'a."
"O zaman benim oğlum da Botan'dadır."
"Verdiğin tarif doğruysa senin oğlunu görmüşüm. O da Botan'dadır."
Zine'nin umuduna çöken karamsarlık sisi parçalandı bir anda. Ard arda sorduğu sorularla terletti Belangaz'ı. Gece görmüştü, hiç konuşmamıştı, kalabalıklardı. Eruh Şemzinan baskını sonrasıydı, ay ışığı vardı vesaire vesaire vesaire.
Tüm Botan dağlarını tek tek taramayı, her fare deliğine bakmayı koydu kafasına Zine.
O benden kurtulamaz. Kaçıp yarpuz goncasına gizlense de bulurum onu. Ben tanırım kokusunu onun. Hangi dağda olduğunu bir bilsem.
Kadının inadı ve kararlılığı karşısında ürperdi Belangaz. Acıdı kadına. Acımasaydı gülecekti zorlu zorlu. Kadının Cilo'yu seyredişine hayran kaldı.
Otur hele, ben sana yardım ederim. Şansın yok. Kışın soluğu bir ay sonra Botan'ın kapısına dayanır. Bakur rüzgarları hançerden beter olur da el ayak keser. Sen bu halinle hiçbir dağı gezemezsin o zaman.
Zine çöktü olduğu yere, anasının çığlıkları daladı kulaklarına. Dağ koca Nemrut'a tırmanışını hatırladı anasının. Yakacak için beline kadar karlara gömülüşünü. Çırhan sönsün Nemrut diye inleyişini hatırladı. Kendisinden hızla uzaklaşışını, çığın bomba gibi patlayışını, anasını alarak uçurumdan aşağı atışını hayal etti. Dayanamadı, ağlamaya başladı hüngür hüngür.
Kim bilir, ben de anamın yolunda ölürüm. Çığ altında kalırım bir dağın bir deresinde. Anamı baharda buldular. Beni bulamazlar da yem olurum kurda kuşa. Arayanım olmaz, soranım olmaz, ana kurban.
Hayatında belki de ilk kez gülümsemeden bakıyordu Belangaz. Şaşkındı. Bardağı sütle doldurdu. Usuldan uzattı Zine'ye.
Ne kış ne de bakur rüzgarları sana bir şey yapamaz anne dedi. Al iç, kendine gel.
Boğanı iyi besle. Çolo kurtbasanı evin arkasına kadar kovaladı.
La bu köpeğin şeytanı 3'ten 9'a çıkmış diye söylendi kendi kendine.
Dönüp geldiğinde Lori'yi kapının önünde buldu.
Sen bu köpeğe firavun sütü içirmişsin Lori. Harlayışı harlanmış, dişlerine kıvılcımlar oturmuş. Rengi değişmiş gözlerinin.
Elleme havlasın. Bu evin kabir sessizliğini bozan odur.
İki büklüm eğilerek içeri girdi Çolo. Çıra isi ve odun dumanı burnunun direğini sarstı. Sırtındaki koca torbayı orta direğin dibine indirdi.
Uzun zamandır nerelerdesin Çolo?
Sürünün peşindeyim, bir yere gittiğim yok. Öldü mü kaldı mı hele bir gidip göreyim dedim.
Araya 3 ay girdi. Olsun, yine de sağ ol, senden başka soran yok.
Berzo gelmedi mi?
2 kere geldi, atından inip içeri bile girmedi. Derdi ben değilim, Zine'dir.
Gerilmiş bezleri aralayarak tek tek un küplerine baktı Çolo.
2 küp unun kalmış, 6 ay gider sana, kışı çıkarmaz.
Torbasını direğin dibinden aldı, ocağın kenarında oturdu, ipini açtı. Kesilmiş, soyulup hazırlanmış 2 tavşan çıkardı. 1 kilo kadar şeker, 2 paket çay, biraz pirinç, kavurma, nar, leblebi ve kuru üzüm. Bakışları kıvılcımlandı Lori'nin, allandı yanakları. Mahcubiyet, kuşku ve mutluluk kokan bir iklimle gülümsedi.
''Vay Çolo Çolo, sen fakir bir adamsın. Niye masraf ettin kendine?''
''La, ne mesarifi olur bunun. Yalnız adamın dağ başında az mesarifi olur. Buna da para vermesek boz eşekten ne farkımız olur? Boş ver, dert etme.''
Lori yiyeceklerin geliş nedenine taktı kafayı. Nareyle havreye nar götürmüş müydü acaba diye sordu kendi kendine. Biraz ilgi duysaydı aylarca ayağını kesmezdi diye düşündü. Yan yana duran 4 nara baktı.
Benim karnım aç, yoldan gelmişim. Getir de şu tavşanları kızart.
Lori sebebini bilmediği derin bir hazla kalktı, tencereyi getirdi.
Sanki ben onun karısıyım. Nasıl da buyurur Allah'ın aygırı diye rüzgarlandı.
Tavşanları bıçakla parçalayıp tencereye attı. Yan gözle süzdü Çolo'yu. Bakışlarını ocağa dikmiş, füy yutmuş kumru gibi düşünüyordu çoban.
Asker köyü basmış, bütün evleri aramış, ıncığına cıncığına kadar. Erlerden biri bakılın kızı Befre'yi ararken memelerini mıncıklamış. Ellerinde yuvarlak bir demir maşa varmış. Tabancanın bıçağın kokusunu alınca bağırmış. Senin buraya gelmediler mi?
Kimse gelmedi. Evin üstünden pervaneli uçaklar geçip gitti bol bol. Son 3 aydır bir şeyler var bu dağlarda.
Eruh'la Şemdinli'yi bastılar. Reisi Cumhur Muş'a geldi. Kaşınıp durmayın, hepiniz mesulsünüz dedi.
Niye? Suç mu kaşınmak?
Söz misal canım, ortalığı karıştırmayın demiş yani. Lori canım sözcüğüne taktı kafayı. Bu kadar yiyecekten sonra can sözünün anlamı ne olabilirdi? İki canın bir can olmasından başka ne anlama gelirdi canım sözü? İnsan karısına ya da çocuğuna canım derdi. Yalnız bir kadına canım demek, getir canını canıma içir demek değil miydi? Demek ki bu aygırın getirdiği eşyaların bir anlamı vardı. Cızırdayan etleri karıştırdı, yiyecekleri torbaya doldurup kenara koydu. İllet oluyordu çolonun ateşe bakarak sessiz sessiz düşünmesine. Bu 3 ay içinde ağıla gelen olmadı mı?
5-10 tane geldi gitti.
Lori anaforlandı, bunların yarısı muhakkak kadındı. Kadın olmasaydı bu 3 ay içinde uğrardı birkaç kere. Gönül eğlendirmekten fırsat bulamadı herhal.
Kimlerdi gelenler?
Goran Ağa'nın oğulları geldi, muhtar geldi, Goran Ağa geldi.
Lori gülümsedi, kadın gelseydi söylerdi. Rahat rahat karıştırdı etleri. Kadın gelseydi onunla nasıl yattığını anlatmaya başlardı. Saflıkla utanmazlığı, iyi niyetle açık sözlülüğü eritmişti kişiliğinde bu adam. Kadın gelse gizlemezdi.
En son Goran Ağa'nın anası Gızink geldi. Muş'un 50 yıllık dul dediği kınalı Gızink. Sıkıntısını döküp rahatlamaya gelmiş yayla toprağına.
Sofrayı hazırlamak için kalkacakken durdu Lori. 75 yaşındaki bir kadının yayla toprağına sıkıntı dökmesi de neymiş? Rahatlamaktan kasıt nedir? Beynini soru çengeline takıp çoloya baktı ciddiyetle.
Yanında vardı bir hizmetçi kız, bindirmişler eşeğe, yedeklemiş getirmiş. Yaşına bakma, dinç bir kadındır. Beni yükseklere çıkar da ölmeden şu fani dünyayı bir daha görem dedi. İndirmesi bindirmesi kolay olsun diye oturağımı aldım yanıma. Eşeği önüme katıp tırmandırdım yükseklere.
Hizmetçi de geldi mi?
Kurt belası var, nasıl gelsin? Sürünün yanında bıraktım onu.
Vay köpeğin dönü diye küfretti içinden. Kalktı tekrar oturdu, puşusunu düzeltti, iğrenerek baktı çolaya.
Yüksek bir tepede, kayaların dibinde inmek istedi. Kürsüyü koydum indi. Elimden tut, düşerim bu taşlıklarda dedi. Güzel güzel güldü, yüzüme baktı. O yaşta bir kadının bu kadar yüzüğü parmağına geçirmesine şaştım.
Kaltak süslenmiş gelmiş, gelinlik yüzüklerini takmış kahpe.
Kahpe deme, şah damarıma tırpan vur ama kahpe deme.
Kahpeye kahpe denir, isterse damarının şahı olsun.
Dağların tepesine tırmanan, yüreğinden çeşme gibi zolak zolak sevgi akıtan, hazzından klamlar okuyan bir kadına kahpe denmez.
Tamam tamam, uzatma, sonrasını anlat.
Sıpa saflığıyla baktı mavişlenen alevlere, dağların mor sislerine, cıvıltılı yeşilliklerine daldı. Kaval ezgisine uyarak tırmandı tepelere.
Elinden tutup yükseklere çıkardım. Allah'a yakın olmak ne güzeldir dedi. Kendisi için çiçek toplamamı istedi. Mor renkli güz nergisi, beyazı pembeleşen kuş burnu gülü, zirve zaferanı topladım. Çiçekleri aldı, gözlerinin nuru yüzüne vurdu. 50 yaş gençleşti sanki. Gözlerimin çırasısın çolo dedi. Sen olmasan bu dağlar yetim kalır dedi. Kınalı kayaların üzerinde oturdu.
Vay ne güzel ısınmış dedi. Kayalara baktı melül melül.
Genç kızlığım aklıma geldi. İçime demir kıvılcımı düştü dedi. Bu dağlara tırmanır kına yakardık elimize dedi. Çolom çolom ne olur kına yak benim avuçlarıma dedi.
Meyro'nun çolom çolomunu çağrıştırdı Gızink kadının çolomları. Sunturdu bir küfür savurdu içinden Lori. Bu aygırı bundan sonra eve almama kararına vardı. Nenesi yaşındaki bir kadını dağın tepesinde eşeğin üzerine yatırmasını, Meyro gibi bağırtmasını affedemezdi.
Tuh mundar, ben de buradan. Tuh 7 ceddine senin. Geçmişi kandilli adi aygır. Beynamus deyyus köpek. Bunun getirdiği et bile yenmezdi. Engerek dili gibi boğazına otururdu insanın.
Ağaç kabuğu misali kayalara yapışan kınaya tükürdüm bol bol. Taşla sürttüm, ezip ezip karıştırdım. Yeşil bala döndü mübarek. Kadının elini avucumun içine aldım. Yeni doğmuş gazal yavrusunun insafıyla baktı bana. Parmağımı kınaya çaldım. Kadının avucuna, parmağından bileğine kadar sürdüm. Güneşe açtı kınalı ellerini. Kızlığımı geri getirdin çolom dedi. Ben ellerimi kuruturken sen çiçekleri burnuma tut da onların körpeliği içime aksın dedi. Dağları seyretti baygın baygın. Hesene Cizrevi'den yanık kılamlar okudu. Kınasını güneşte kuruttu, gözlerimin şah damarına baktı güldü. Ben tamamım çolom dedi, eşeğe binsek iyi olur. Karların hepsi erimiş mi dedi. Erimiş dedim, ayağa kalktı. Sallandı mahya kandili misali. İçim bir hoş oldu, şirin rüzgarlar girdi dizlerime dedi. Ben biraz zor yürürüm eşeğe dedi. Sen zahmet etme deyip kucağıma aldım kadını, yürüdüm eşeğe doğru.
Bu kadar anlattığın yeter çolu. Canımdan bizar ettin beni. Etini ye, getirdiğin yiyecekleri al, çek git. Bir daha da gelme bu eve.
Çolo irkilmiş şaşkın ifadelerle baktı Lori'ye. Hiçbir şey anlayamamıştı. Daha önceki çıkışlarını hatırladı Lori'nin. Dertten, sıkıntıdan, hasretten, yoksulluktan delirebileceğini düşündü. Başka bir anlam veremedi. Sohbetleri sık sık kesmesine.
Lori'nin ateş gibi parlayan kin dolu bakışlarından kaçırdı bakışlarını. Acıkmış kancık kurtların bakışına ateş düşer. Bin kat artar dişlerinin kudreti. Sürüye gündüz saldırır. Ard ayağının üzerine dikilmiş koyun sanır çobanı. Köpeğe güler geçer. Acıkmış kancık kurtlardan beter olmuş bu kadın diye düşündü. Tüfeğini alıp ayağa kalktı. Lori'ye tepeden baktı acıdı.
Otur, etini yedikten sonra git.
Ben kovulduğum evin etini yemem diyerek kapıya doğru yürüdü.
Et bu evin değil, senindir.
Benim de olsa yemem.
Dürüstlük taslama bana. Sen nenen yaşındaki bir kadının dağ başında ırzına geçecek kadar edepsiz, mundar bir herifsin.
Ayağını kapıdan dışarı atan çolonun gözleri karardı. Şakakları zonkladı, sendeledi. Geri döndü. Alnını kapının üst tahtasına küt diye vurdu. Gözleri ateşlendi. İnleyerek kıç üstü düştü kapının önüne. Elini toprağa basıp kalktı güç bela.
Gızink benim iki gözümün çırası kadar mübarek nenemdir. Ben onun ırzına geçecek kadar köpek bir herif miyim? Gızink güvercin soyundan gelmiş piyurupak bir kadındır ki bu Muş diyarında eşi bulunmaz. Te yazıklar olsun sana.
Ağlaya ağlaya uzaklaştı evden. Havhavlarını bile duymuyordu kurtbasanın. Avazını acısına gömerek iri gözyaşlarıyla ilerliyordu karanlıkta. Lori'nin incecik sesi kulağını yalayarak geçip gidiyordu. Duracaktı, ne olacaktı sanki? Edepsiz mundar bir adamın kotur bir köpekten ne farkı vardı sanki? Yiyecekleri mi getirip verecekti yoksa? Onları ağıla götüreceğine, yılana çıyana yem ederdi. Pişmiş eti zaten kızgın tencereyle getiremezdi. Kendisi oturur tek başına yerdi edepsiz mundar herifin tavşanlarını.
Çolo, çolo, ben seni yanlış anlamışım. Dur hele, gitme çolo.
Bu dünyada çoloyu kim anladı ki sen de anlayasın. Kurtlar kuşlar anladı, dağlar taşlar anladı, koyunlar sığırlar anladı da insan denilen çiğ süt emmiş kuyruksuz köpeğin en iyi anlamadı. Yiyecekleri demek ki yanında getirmemiş, bin pişman olmuş. Öyle bir bok yedi ki Botan Bey'i yemez vallahi.
Durdu, gözyaşlarını sildi, arkasına baktı. Haylice yaklaşmıştı Lori.
Çolo dur hele, ne olur. Kusur etmişim, kalbini kırmışım. Anlattığını yanlış anlamış da saman alevi gibi parlamışım.
Çolo oturup ağlayışını sürdürdü. Sağ dizine dayadı alnını. Gelip baş ucuna dikildi Lori. Soluk soluğaydı, yaralı ve mahcuptu.
Meyro'ya yaptığını Gızing'e de yaptın sandım.
Ben Meyro'ya bir şey yapmamışım. Ayıbımı bile dokundurmamışım onun ırzına. Tam son anda vazgeçmişim. İplerini çözmüş, ben haram mal yemem, çek git demişim. Dünyanın bütün küfürlerini benim başıma savurmuş, yüzüme tükürmüş. Sen erkek değilsin demiş bana. Meyro'nun beni karılıkla suçlamasını unutamamışım ki bundan sonra da unutamam. Bırakmadın ki bunların hepsini anlatayım sana. Laf kendirimi kesip kesip durdun.
7. ayrımın sonu. Sayfa 82.